Ayrım 11.
Sayfa numarası 69. Şimdi gerçeklik kategorisi ile gerçekliğe katılma kategorileri arasındaki ilginin nasıl bir ilgi olduğunu sorabiliriz. Gerçekliğin ne olduğunu yukarıda belirlemiştik. Gerçekliğe katılmaya gelince burada gerçeklikle bir ilginin bulunduğunu kavruyoruz ama bu gerçeklikle örtüşen bir şey değildir. Örneğin bir taş parçası, bir ağaç reel bir şeydir ama bir resim, bir heykel, bir şiir reel değil, realiteye katılan mitreel bir şeydir. Çünkü bir heykel, bir resim ve bunun gibi ne yalnız bir taş ne yalnız bir boya kütlesidir. Gerçi onlar bir taş ve bir boya kütlesine dayanırlar. Bu anlamda onlar realiteye katılırlar ve realiteden pay alırlar ama aynı zamanda bu realiteyi de aşarlar. Çünkü bir heykel, heykel olarak yalnız bir taş kütlesi değildir. Yani sanat yapıtı realiteye dayanır ama aynı zamanda realiteden başka bir şeydir de. Bu başka şeyin ne olduğu ileride görülecektir. Realite bakımından konuşulursa şu halde sanat yapıtının realitesi hiçbir zaman bir taşın, bir ağacın sahip olduğu realite gibi bir realite değildir. Sanat yapıtının realitesi daha az bir realitedir. O bir realiteye katılma, ondan pay almadır. Realiteye katılma denen estetik modaliteyi biz daha zayıf bir gerçeklik olarak görüyoruz. W, Ok, C, V. Aynı eser sayfa 27. Burada W gerçeklik, CV gerçekliğe katılmadır. Yalnız burada hemen şuna işaret edelim ki realiteye katılma modalitesi sadece estetik objeyi, sanat yapıtını belirleyen bir kategori değildir. Estetik obje alanının yanında bir büyük alan daha vardır. Anımsanacağı gibi biraz yukarıda sanat yapıtının doğal değil, yapma bir şey olduğunu söyledik. Ama yapma olan şey yalnız sanat yapıtları değildir, aynı zamanda teknik yapıtlardır. Teknik, 20. yüzyılda sanatın karşısına büyük bir rakip olarak çıkar, hatta büyük uygarlık ve kültürü yöneten yeni bir sistem olarak. Ayrıca teknik içine giren uygarlığın konfor yanını teşkil eden araç ve gereçler bugün insanlığın varlığına katılmış yeni bir varlık alanıdır. Örneğin bir soba, bir avize, bir buzdolabı, bir otomobil ve bunun gibi. Bunlar teknik nesneler ve varlıklardır ama teknik nesneler olarak doğadan ayrı, onun dışında vardırlar. Örneğin bir otomobil, gerçi metal, madeni bir varlığa dayanır ama sadece bir metal kütlesi değildir. Aynı zamanda onun bir fonksiyonel varlığı daha vardır. Hareket eden ve taşıyan bir varlığı. Yine bir buzdolabı da sadece bir metal varlığı değildir. Onun da belli bir fonksiyonu, belli bir ereği vardır. Bu erek tek bir otonun veya tek bir buzdolabının değil, bütün otoların ve buzdolaplarının ereğidir. Bu ereği gerçekleştirmek için büyük fabrikalar kurulur ve bunlar sürekli üretime geçer. Buna göre teknik şeyler tek kişinin yarattığı bir şey değil, tersine bir fabrikasyon işidir. Ama böyle bir üretimi belirleyen değişmez erek, onun işlevsel fonksiyon ereğidir. Şimdi böyle bir teknik nesneyi, bir otomobili düşünelim. Böyle bir teknik nesne belli fonksiyon ve ereğiyle bir var olandır. Bu var olan gerçi var olanlar arasında bir var olandır ama varlık düzeninde özel bir yeri olan bir var olandır. Bir otomobil, bir buzdolabı ve bunun gibi doğada var olan bir şey değildir. Doğa düzeninde yer alan bir şey ama böyle bir şey mekan ve zamansal bir var olandır da. Böyle bir otomobil günün birinde hurdalaşır da hareket ve taşıma görevini kaybederse o zaman bir teknik gereç olmaktan çıkar. Buna göre teknik ve endüstriyel bir gerecin bir realitesinin olması gerekir ama ne var ki onun sahip olduğu gerçeklik bir doğa gerçekliği değildir, ondan farklı bir gerçekliktir. Acaba teknik bir ürün bir sanat ürünü ile örtüşür mü? Onlar arasında büyük bir yakınlığın bulunduğunu görüyoruz. Bu yakınlık şundan ileri gelir. Her ikisi de, yani sanat yapıtı ve teknik ürün, yapma bir şeydir. Bu bakımdan her ikisi de doğayı ve realiteyi aşar. Bu realiteyi aşma ise hiçbir zaman realitenin tümüyle dışına çıkmak anlamına gelmez. Çünkü ne teknik ürünü ne de sanat yapıtı bütünüyle irreal olan bir şeydir. Tersine onlar bir yanıyla irrealdir ama öbür yanıyla realdir. Buradan şu sonuç çıkar ki her ikisi de realiteye katılırlar, ondan pay alırlar. Her ikisi de teknik ve sanatta gerçekliğe katılır. Her ikisi de prensipçe estetik olmak gereğindedir. Her ikisi de güzelliğe sahip olabilirler. Aynı eser sayfa 27. Her ikisi arasındaki benzerlik görüldüğü gibi bir hayli derine iniyor, yüzeyde kalmıyor. Realiteye katılma modalitesinin yanında ikinci önemli faktör her iki ürünün de estetik oluşudur. Bir sanat yapıtının estetik oluşu onun özünün gereğidir. Ama teknik ürüne gelince burada ilk planda gelen fonksiyon ve fonksiyonel erektir. Ancak bu fonksiyondan sonradır ki estetik olma ereği gelir. Bir otomobil dış görünüşü çizgileri bakımından estetik olmalıdır. Ama ilkin bir otomobilin hareket etmesi randımanlı olması gerekir. Hiç kimse dış görünüşü estetik ama işlemeyen bir otomobile sahip olmak istemez. Böyle bir otomobil, otomobil olarak ereğine uymayan bir obje, anlamı olmayan bir şeydir. Çünkü bir otomobilin anlamı onun ereğine uygun olmasıyla, yani fonksiyonunu yapmasıyla, fonksiyonel bir varlığa sahip olmasıyla ortaya çıkar. Şu halde dış görünüşü ile pek estetik olmayan ama fonksiyonunu yapan, çalışan bir otomobil, dış görünüşü güzel ama fonksiyonunu yerine getiremeyen bir otomobilden daha anlamlıdır. Hatta kanımıza göre burada güzellik yönünden yeni bir anlayış bile ortaya çıkar. Acaba örneğin böyle bir otomobilin güzelliği onun fonksiyonuna ve fonksiyonel varlığına bağlı değil midir? Bu nokta üzerinde güzellik konusunu ileride ele alırken tekrar duracağız. Demek oluyor ki teknik ürünü de estetik olabilir, ancak onun estetik oluşu primer bir problem değildir. Oysa bir estetik objenin güzelliği onun özü ile ilgili primer olan bir şeydir. Ayrıca teknik ürünü bir fabrikasyon işidir, bir sürekli üretim işidir. Buna karşılık sanat yapıtı bireysel bir üründür, bir defalık bir yaratma işidir. Aynı fabrikanın yaptığı aynı modelden sayısız otomobil vardır. Buna karşılık örneğin bazen Goryeo babası, Yahya Kemal'in Vuslat şiiri bir defalık birer yaratmadır, yoksa bir sürekli üretim ürünü değildir. Bu bakımdan sanat ürünü ile teknik ürünü birbirinden ayrılırlar. Ama Max Benz'in görmek istediği ayrılık bizim yukarıda işaret ettiğimiz ayrılığın dışında bir ayrılıktır. O bu ayrılığı daha çok modal kategorisi yönünden temellendirmek ister. Ama ayrılık, varlık bakımından olan ayrılık, modusların ince yapısında bulunur. Teknik yapılar, araçlar, makineler, endüstriyel şeyler ve bunun gibi bağlamlı bir alanı belirlerler. Bu alan içinde hep var olanın zorunlu bir yeri ve fonksiyonu vardır. Aynı eser, sayfa 27. Her teknik yapının gösterdiği bir zorunluluk vardır. Her makine, her araç böyle zorunlu bir ilgiyi gösterir. Bir makineyi oluşturan bütün parçalar böyle bir fonksiyonel zorunluluğu gösterdiği gibi belli bir makinede belli bir sistemin belirli bir ürünü ve temsilcisidir. Bu bakımdan kendi başına var olan, bağımsız, otonomisi olan bir makine olamaz. Her makine, teknik dediğimiz büyük bir çarkın sadece belli bir dişlisidir. Oysa biliyoruz ki sanat yapıtı yasasını kendi özünden alan bir yapı, fakat otonom bir yapıdır. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u bir estetik yapı olarak kendi başına var olan, yasasını kendi biçim yasasında bulan bir varlıktır. Bu yasayı ona hiç kimse dikte etmemiştir. O olduğu şeydir. Bu bakımdan sanat yapıtının dayandığı prensip özgürlüktür. Oysa teknik ürününü belirleyen prensip zorunluluktur. Buradan teknik ürünler için ikinci bir modal kategoriye ulaşılmış olur. Bu da zorunluluktur. Teknik yapıtların realiteye katılması şu halde bir zorunlu realiteye katılmadır. Buna karşılık her tek tek sanat yapıtı özgür, az ya da çok bağımsız bir estetik varlıktır. O vardır ama onun bir fonksiyonu yoktur ve onun realiteye katılmasını tamamlayan bir tamamlayıcı modalite yalnız tesadüf kipi modusu olabilir. Sanat bir tesadüfi realiteye katılmadır. Aynı eser sayfa 27. Modalite yönünden şu halde sanat yapıtı teknik üründen oldukça belirli bir şekilde ayrılır. Gerçi her ikisi de realiteye katılır. Ama birinde zorunluluk, öbüründe ise özgürlük ve tesadüfi oluş hüküm sürer. Yalnız burada Max Benz'in ulaştığı sonuç eleştirilebilir. Özellikle de tesadüf yönünden. Acaba burada özgürlük ve tesadüf Max Benz'in gösterdiği gibi özdeş midir? Onları özdeş olarak görmeye çalışmak, sanat yapıtını bir tesadüfe bağlamak pek doğru değil gibi geliyor bize. Sanat yapıtı özgürdür ama otonom olduğu için özgürdür. Otonominin olduğu yerde yasa söz konusudur ama yasanın hüküm sürdüğü bir yerde ise artık tesadüfiliğin olmaması gerekir. Sanat yapıtı otonom olduğu için özgürdür ancak bu otonominin dayandığı temel onun tesadüf yoluyla meydana gelmesi olayı değil, tersine onun sahip olduğu ve onun düzenini oluşturan biçim yasasıdır. Demek ki Max Benz'e göre teknik ürünü zorunlu bir yapı olduğu halde sanat yapıtı özgür bir yapıdır. Özgür olması yönünden de tesadüfe dayanır. Özgürlük ve zorunluluk felsefenin tanıdığı başlıca antinomilerden biridir. Bunlar zorunlu olarak birbirini dışarıda bırakan, birbiriyle uzlaşmaz olan iki kavramdır. Bunların daha Kant'tan ve Ferre Schiller'den beri estetik güzellik alanında uzlaştırılmaya çalışıldığını biliyoruz. Max Benz de buradan bu iki kavramı belirlediği aynı alana geçer. Bu alan güzellik alanıdır. Bunu güzellik problemini ele alırken göreceğiz. D. Realite ve irrealite karşısında Nikolai Hartmann'ın tavrı. Max Benz görüldüğü gibi varlık tarzı bakımından sanat yapıtını realiteye katılma kategorisine bağlıyor ve sanat yapıtı dediğimiz var olanı bununla açıklamaya çalışıyor. Yalnız ne var ki sanat yapıtının varlığı bununla bütünüyle gün ışığına kavuşmuş olmuyor. Realiteye katılma kategorisinin ışığı altında bildiğimiz şey sanat yapıtının realite ile belli bir bağlılığının olmasıdır. Onun realiteden pay almasıdır. Sanat yapıtı bir yanıyla realiteye katılır, ondan pay alır ama sanat yapıtı bütünüyle realiteye geri götürülüp ona dayatılamaz. Nitekim realiteye katılma deyimi de bunu belli bir şekilde ifade ediyor. Şu halde sanat yapıtının realite ile bağlılığının dışında bir başka varlık dünyasının daha olması gerekmez mi? Şüphesiz ki gerekir. Bu gerekliliği Max Benz'in kategorileri içinde bulamıyoruz. Sanat yapıtını varlık tarzı yönünden bütün yanlarıyla ele alan Nikolai Hartmann olur. Nikolai Hartmann için de sanatın şüphesiz ki realite ile bir bağlılığı vardır. Fakat bu bağlılık sanat yapıtının varlık tarzını tek başına açıklamaya yeterli bir modalite olarak düşünülemez. Çünkü sanat yapıtı dediğimiz şey gerçi bir var olandır ama objectivation'a dayanan bir var olandır. Başka bir deyimle söylersek o objektifleşmiş bir tinsel varlıktır. Sanat yapıtının varlığını ve varlık tarzını açıklamada en sağlam dayanak yine bu objektifleşmiş tinsel varlık dediğimiz ontik yapı olacaktır. Her objektifleşmiş tinsel varlıkta bir objectivation dile gelir. Buna göre de bir tinsel varlık ve bir de bu tinsel varlığın görünüşüne ulaştığı bir reel varlık. Böyle bir objectivation'ın en yetkin örneklerinin sanat yapıtları olduğunu yukarıda bir yerde işaret etmiştik. Bunun için her estetik obje yani sanat yapıtı böyle heterojen bir yapıyı gösterir. Bu heterojen yapı varlık tarzı bakımından iki farklı varlık olarak ortaya çıkar. Estetik objenin iki kısımdan meydana gelmesi gerekir. N. Hartmann, Aesthetic, sayfa 76. Bu iki kısım iki ayrı varlık, realite ve irrealite dünyalarıdır. Estetik obje böyle dual iki varlığa dayanır. Anımsanırsa Roman Inger'den de estetik objeyi varlık tarzı yönünden düşünürken onu realite ve idealite dünyalarının karşıtlığı içinde ele almak istemişti. Ne var ki o bunu bir ya ya da alternatifi içinde yapmak istemişti. Oysa Nikolai Hartmann estetik objeyi varlık tarzı yönünden tartışırken bu alternatifi ortadan kaldırıyor ve onu bir hem hem de ilgisi içine sokuyor. Öte yandan Max Benz'in realiteye katılma kategorisinde de doğru bir yan vardır ama bu kategori estetik objeyi belirlerken oldukça belirsiz kalıyor çünkü realiteye katılma realite değildir ama idealite de değildir. Bu yüzdendir ki realiteye katılma kategorisi bizi tam bir aydınlığa götüremiyor. Nikolai Hartmann da artık Roman Inger'den'in öne sürdüğü ya ya da alternatife geçerliliğini yitiriyor ve Max Benz'in öne sürdüğü realiteye katılmanın belirsizliği ortadan kalkıyor ve Nikolai Hartmann'ın çalışmasıyla estetik obje ontik, ontolojik bir ışığa kavuşmuş oluyor. Şimdi yine realite ve irrealite modalitelerine dönelim. Her estetik obje zorunlu olarak bir realite ve irrealiteye sahiptir. Acaba sanat yapıtının ontik yapısını meydana getiren bu iki varlık nedir? Bunları açıklamaya çalışalım. Yine sanat yapıtından ya da estetik objeden hareket edelim. Örneğin duvarda asılı duran şu resim, okuduğum şiir, bir sanat yapıtıdır, bir estetik objedir. Böyle bir resme bakıyorum, ona elimle dokunuyorum, önümdeki şiiri okuyorum. Algıladığım şey bir bütünlüktür ama bu bütünlüğü çözümleyebilirim. Şöyle ki, ilk planda göz algılarıma kendini veren şey bir veridir. Keten bezine ve üzerindeki boya tabakasına dokunuyorum. Bütün bunları hep veri olarak kavruyorum. Bunlar duyulur, hassi olarak kavradığım şeylerdir. Ama resim yalnız bu duyulur varlık alanından ibaret değildir. Resme bakıyorum, örneğin Sami Yetik'in bir İstanbul manzarasına. Ön planda evler, arka planda Haliç, sonra bir cami silüeti. Tüm bu gördüğüm nesneler gerçek değildir, gördüğüm bu manzara da gerçek değildir. Resmi aydınlatan ışık da doğal ve gerçek bir ışık değildir. Bütün bunlar veri olarak bana verilmiş, gerçek algı içeriği değildir. Keten bezini ve üzerindeki boya tabakasını kavradığım gibi bunları kavrayamam. Onların veriliş tarzı başkadır. Aynı şey okuduğum şiir için de doğrudur. Şiirde bana veri olarak verilmiş olan şey kelimelerdir, seslerdir. Ama bu kelimeler ve sesler çokluğunu bir şiir yapan şey, onların arkalarında taşıdıkları anlam dünyası, yani tinsel varlıktır. Aynı şey müzik yapıtları ve öbür sanatlar için de geçerlidir. O halde buradan zorunlu olarak şöyle bir sonuç çıkar. Her sanat yapıtı, her estetik obje ontik bakımdan birbirine karşıt iki varlık alanından meydana gelir. Bir yanda duyularımızla kavradığımız reel varlık alanı, realite dünyası, bunun karşısında duyularımızla kavrayamadığımız özel çeşitten bir kavrama ile, yani estetik algı ile kavradığımız irreal bir varlık alanı, irrealite, idealite dünyası. Sanat yapıtının, estetik objenin bütünlüğü, bu varlık alanlarının karşılıklı ilgisinden doğar. Ama burada artık ya biri ya da öbürü gibi bir alternatif söz konusu değildir. Başka türlü söylersek, sanat yapıtı bu iki varlık dünyasından yalnız birine indirgenemez. Çünkü sanat yapıtının varlık tarzı komplekstir. Ney Hartman, Der Aufbau der realen Welt, sayfa 341. İkinci Auf, Meisenheim, M. Galan, 1949. Bu kompleks yapı, realite ve irrealite gibi iki varlık tarzından meydana geliyor. Bu realite ve irrealite kavramlarını Nikolay Hartman bu iki varlık alanını daha somutlaştırmak için iki yeni ve somut kavramla ifade etmeyi deniyor. Şöyle ki, real, duyulur yapıya ön yapı ya da ön plan, Vordergrund, İrreal varlık alanına arka yapı ya da arka plan, Hintergrund adını veriyor. Bunun sonucu olarak da estetik obje, sanat yapıtı ön yapı ile arka yapının somut bir bütünlüğü olarak meydana geliyor. Buna göre estetik obje, real olarak verilmiş olan bir ön yapı ile irreal olan bir arka yapıdan meydana gelmiştir. Bu arka yapı realize edilemez, gerçekleştirilemez, tersine o sadece görünen bir arka yapıdır. Böyle bir ayırma, estetik objeyi böyle iki tabakaya bölme, bütün sanatlarda en küçük ayrıntıya varıncaya kadar gösterilebilir. Ney Hartman, Einführung in die Philosophie, sayfa 190. Bize birlikte bir bütün olarak görünen ve böyle bir bütün olarak algıladığımız estetik obje zorunlu olarak böyle iki varlık siferinden meydana gelir. Estetik obje yalnız bir ön yapıdan meydana gelmez. Eğer yalnız bir ön yapıdan ibaret olsaydı, o zaman estetik objenin bir bilgi objesi olması gerekirdi. Çünkü ön yapı doğrudan doğruya bir real yapı, yani bir gnoseolojik objedir. Estetik obje sadece böyle bir real yapı olsaydı, o zaman estetik objenin bilgi teorisinin bir objesi olması gerekecekti. Çünkü bilgi objesini araştıran bilgi teorisidir. Acaba estetik obje yalnız arka yapıdan, irreal süferden meydana gelmiş olabilir mi? Bu da olamaz. Çünkü irreal varlık dediğimiz varlık somut, mekanda yer kaplayan bir varlık değildir. O daima bir real varlıkta objektifleşir ve daima böyle bir varlık tarafından taşınır. Bunun için estetik obje yalnız ideal ya da sadece bir irreal siferden meydana gelmiş olamaz. Çünkü estetik objenin ana niteliği onun duyularla kavranmasıdır. Buna göre Bu ön yapı ve arka yapı karşıtlığı estetik objenin ontolojik bakımdan en karakteristik yanıdır. Estetik obje birlikli bir bütün olarak real ve irreal alanların bölünmez bir bütünlüğüdür. N. Hartman, Aesthetic, sayfa 163. Şimdi ön yapının reel oluşu ne ifade eder? Bu sanat yapıtının algıladığımız maddi yapısını oluşturur. Bir müzikal composition'ın tonları, bir heykelin dayandığı taş ya da bronz kütle, bir şiirin kelimeleri, resmin boya kütlesi ve bunun gibi böyle bir reel alanı ön yapı tabakasını meydana getirir. Ön yapı daima apaçık olarak kavradığımız bir yapıdır. N. Hartman, aynı eser, sayfa 89. Onun içerdiği hiçbir sorunsal yanı yoktur. O bize doğrudan doğruya bir veri olarak verilmiştir. Bu bakımdan o yalın bir veridir. Tek tabakadan ibaret bir yapı, ön yapı ve arka yapı, salt varlık tarzı bakımından ayırt ediliyorsa, o zaman ön yapı daima kendi içinde yalın ve tek bir tabakadır. Arka yapı ise yapı yönünden kendi içinde de birçok tabakalar halinde tabakalaşır. N. Hartman, Das Problem des geistigen Seins, sayfa 380. Roman Ingarden'in deyimiyle söylersek arka yapı polifonik bir tabakadır. Onda ön yapıda olduğu gibi bir tek tabaka değil, art arda sıralanan bir tabakalar çokluğu söz konusudur. Şimdi bu arka yapıyı biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Onun en önemli karakteristiği irreal oluşudur. Arka yapı irreeldir ve daima irreel olarak kalır. Arka yapı, ön yapının kendi başına var olmasına karşılık yalnız bizim için var olma gibi koşullu bir varlık tarzına sahiptir. Aynı eser, sayfa 365. Biliyoruz ki ön yapı real bir obje olması bakımından kendi başına vardır. İnsan olsa da olmasa da real varlık dediğimiz varlık var olmakta devam eder. Ama arka yapıya, irreal alana gelince durum tamamen değişir. Çünkü irreal dediğimiz alanın varlığı ön yapı gibi apaçık ve kendi başına var değildir. Tersine bir insan süjesi için vardır. Bir şiir ondan anlayan, onu estetik olarak algılayan bir insan için ancak bir şiirdir. Bir heykel, onu estetik olarak kavrayan bir ben için bir heykeldir. Bir senfoni, yine onu estetik olarak algılamasını bilen bir süje için bir senfonidir. Böyle bir özel algılamanın olmadığı bir yerde bir şiir, gelişigüzel kelimeler, bir heykel sadece bir taş kütlesi, bir senfoni ise bir ses yığını, yani gürültü olarak anlaşılırdı.